Ayrım 42. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 489. 36. kısım. Birgitta Rosling yaz dönümünden birkaç gün önce son davasına baktı. Staffan'la birlikte Bornholm adasında bir kulübe kiralamışlardı. 3 hafta orada kalacaklardı ve çocukları teker teker ziyaretlerine gelecekti. 2 gün süreceğini tahmin ettiği dava kamp alanlarında insanları soyan 3 kadın ve 1 adamla ilgiliydi. Kadınlardan ikisi Romendi, adam ve 3. kadın İsveçliydi. Rossin'i en çok rahatsız eden şey soygunlarda şiddete başvurulmuş olmasıydı. Karavanlardaki insanlara saldırdıklarında özellikle kadınlardan genç olanı kurbanlara karşı çok vahşi davranmıştı. Kurbanlardan birinin Almanya'dan gelen yaşlıca bir adamın kafasına çekiçle öyle sert vurmuştu ki adamın kafatası çatlamıştı. Adam hayatta kalmıştı ama çekiç 1 milim sağa veya sola inmiş olsa rahatlıkla ölebilirdi. Başka bir saldırıda bir kadına tornavida saplamış ve kalbi birkaç santimle ıskalamıştı. Savcı Palm onları çeşitli suçlar işleyen çete üyeleri olarak tarif etmişti. Helsingborg ve Warburg arasındaki karavanlara saldırmakla kalmıyor, başta lüks butikler olmak üzere dükkanları da soyuyorlardı. Alüminyum folyoyla kaplanmış valizlerle elektronik eşya dükkanlarından yürüttükleri malların değeri 1 milyon kronu buluyordu. Halmstad'da önceden soydukları bir butiğe dönme hatasını yapmasalar ve çalışanlardan biri onları tanımasa yakalanmaları neredeyse imkansızdı. Suçlarını itiraf etmişler ve çalınan malların çoğu bulunmuştu. Polisi ve Birgitta'yı en çok şaşırtansa kimin neyi yaptığı sorulduğunda birbirlerini suçlamamaları ve kavga etmemeleri olmuştu. Adliyeye yürüdüğü sabah yağmurlu ve soğuk bir sabahtı. Böyle sabahlarda bazen Londra'daki otelde yaşananları hatırlayıp huzursuz oluyordu. Hoy da 2 kere telefonda konuşmuştu. Her 2 seferde de hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Ho'nun verdiği yanıtlar kaçamaktı. Adamın vuruluşundan sonra neler olduğunu anlatmıyordu. Birgitta kaygılarını dile getirdiğinde Ho ondan sabırlı olmasını rica etti. ''Gerçekler hiçbir zaman basit değildir.'' dedi Ho. ''Ancak Batı dünyasında bilginin çabucak ve kolayca elde edilen bir şey olduğuna inanılır. Gerçek zaman ister, gerçek aceleye gelmez.'' Ama Ho'nun verdiği bilgilerden biri onu her şeyden çok korkutmuştu. Polis Yaru'nun elinde içi cam tozu dolu ipek bir kese bulmuştu. İngiliz detektifler kesenin ne olduğunu çözememişti. Ama Ho Birgitta'ya bunun Çin'de kullanılan en eski cinayet yöntemlerinden biri olduğunu anlattı. Ölümün kıyısından dönmüştü. Bazen yalnız kaldığında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Olanlardan Staffan'a bahsetmemişti. Londra'dan eve döndüğünden beri her şeyi içine atıyordu. Staffan karısının neler hissettiğine dair hiçbir şey bilmiyordu. Birgitta Rosling yavrunun ölümünden 1 hafta sonra konuşmamayı tercih edeceği birinden telefon aldı. Lars Emanuelson'dan.
''Zaman geçip gidiyor.'' dedi Lars. ''Yeni bir şeyler var mı?''
Bir an için Lars Emanuelson'un Londra'da yaşananları ve Çinli'nin kendisini öldürmek için gelmiş olduğunu öğrendiğini sandı.
''Hiçbir şey yok.'' dedi. ''Sanırım Hudiksvall polisi de fikrini değiştirmemiştir. Yanılıyor muyum?''
''Ölen adamın katil olduğu konusunda mı? Değersiz, önemsiz, tahminen deli bir adamın İsveç tarihindeki en vahşi cinayetleri işlediği konusunda mı?'' ''Elbette bu teori doğru olabilir. Ama pek çok kişinin kafasında soru işaretleri olduğunu biliyorum. Örneğin benim ve sizin.''
''Artık bu konuyu düşünmüyorum. O olayı geride bıraktım.''
''Söylediklerinizin doğru olduğunu sanmıyorum.''
''Ne isterseniz düşünebilirsiniz. Neden aramıştınız? Oldukça meşgulüm.''
''Hudiksvall'ı arıyor musunuz? Hala Vivi Sundberg'le görüşüyor musunuz?''
''Hayır. Şimdi beni rahat bırakır mısınız?''
''Anlatacak bir şeyleriniz olduğunda benimle temasa geçmenizi istediğimi anlamışsınızdır. Deneyimlerim ve ön sezilerim kuzeydeki küçük köyde yaşanan korkunç olayların arkasında başka şeyler yattığını söylüyor.''
''Telefonu suratınıza kapatacağım.''
Lars Emanuelsson'un daha ne kadar kendisini rahatsız edeceğini merak etti. Belki de aramayı kestiğinde adamın ısrarcılığını özleyecekti. Yaz dönümünden önceki o sabah ofisine gitti, davayla ilgili evrakları topladı. Sekreterlerden biriyle kararın açıklanması için sonbaharda bir gün belirlediler ve sonra mahkeme salonunun yolunu tuttu. İçeri girdiğinde seyircilerin arasında Ho'nun da olduğunu gördü. Helsingborg'a ilk geldiğinde nereye oturmuşsa aynı yerdeydi. Birgitta elini kaldırdığında Ho gülümseyerek karşılık verdi. Ho'ya öğle saatinde ara verileceğini açıklamak için kağıda bir şeyler karaladı. Mübaşirlerden biriyle kağıdı Ho'ya yolladı. Mübaşir kağıdı kadına götürdü. Ho yazanları okuyup Birgitta'ya baktı ve başını salladı. O zaman Birgitta dikkatini yeniden duruşmaya verdi. Öğle arası olduğunda duruşma sorunsuz gidiyordu. Ertesi gün davanın sona ereceği kesindi. Ho ile sokakta buluştular. Kadın yargıcı çiçek açmış bir ağacın altında bekliyordu. ''Burada olmanızdan yeni bir gelişme yaşandığı sonucunu çıkarıyorum.'' dedi Roslin. ''Pek sayılmaz. İsterseniz akşam buluşabiliriz. Nerede kalıyorsunuz?'' ''Kopenhag'da, arkadaşlarımın yanında.'' ''Bana söyleyeceğiniz önemli şeyler olduğunu düşünmekte haksız mıyım?'' ''Her şey açıklık kazandı. Bu yüzden geldim ve size bir şey getirdim.'' ''Ne?'' Ho başını iki yana salladı. ''Bunları akşam konuşuruz. Mahkemedeki o insanlar. Suçları ne? Yargılanan çeteyi soruyorum.'' ''Hırsızlık, saldırı ama cinayet değil.'' ''Onları seyrediyordum. Hepsi sizden korkuyor.'' ''Hiç sanmıyorum. Ama cezalarına karar verecek kişinin ben olduğumu biliyorlar. İnsanların başına açtıkları onca belanın ardından cezadan korkmaları normal.'' Birgitta bir şeyler yemeyi önerdi ama Ho yapacak işleri olduğunu söyleyerek reddetti. Birgitta sonradan Ho'nun Helsingborg gibi hiç bilmediği bir yerde ne işi olabileceğini merak etti. Dava yavaş ama sorunsuz bir şekilde devam etti ve Birgitta o gün için duruşmayı sona erdirdiğinde varılan noktadan memnundu. Ho adliyenin önünde onu bekliyordu. Staffan Gutenberg treninde olduğu için Birgitta Ho'yu eve davet etti. Ho'nun yanıt vermekte tereddüt ettiğini fark etti. ''Yalnızım, kocam dışarıda, çocuklarımsa başka şehirlerde yaşıyor. Yani kimseyle karşılaşmaktan korkmanız gerekmiyor.'' ''Ama ben yalnız değilim, Sanı da yanımda getirdim.'' ''O nerede?'' Ho sokağın diğer ucunu işaret etti. San duvara yaslanmış onlara bakıyordu. ''Onu buraya çağır.'' dedi Birgitta. ''Sonra üçümüz birlikte evime gidebiliriz.'' San ilk karşılaştıkları zamankinden çok daha sakindi. Birgitta oğlanın annesine çektiğini görebiliyordu. Hong Xiu'nun yüzü ve gülümsemesi. ''Kaç yaşındasın?'' diye sordu. ''22.'' Oğlanın İngilizcesi neredeyse Hong Xiu ve Ho'nunki kadar mükemmeldi. Oturma odasına geçtiler. Ho çay, San kahve aldı. Masada Birgitta'nın Pekin'deyken aldığı satrancı andıran oyun duruyordu. Ho'nun elinde çantasının yanı sıra bir de kağıt torba vardı. Torbadan çıkardığı kağıtları kadına uzattı. Üzerlerinde Çince yazılar vardı. Sonra torbadan çevirilerinin yer aldığı not defterini çıkardı. Ya Ruh'un Londra'da bir dairesi vardı. Arkadaşlarımdan biri kahyası Lang'ı tanıyordu. Lang, Ya Ruh'un yemeklerini hazırlar ve ihtiyacını duyduğu sessizliğe kavuşmasını sağlardı. İçeri girmemize izin verdi. Bu sayfaların geldiği günlüğü bulduk. Yazdıklarını kısmen tercüme ettim. Tüm bunların nedeni orada açıklanıyor. Her şey olmasa da anlayabileceğimiz kadarı. Yavrunun dışında kimsenin açıklayamayacağı şeyler de var. Bana anlattıklarınıza göre çok güçlü bir adammış. Ölümü Çin'de büyük gürültü koparmış olmalı. Soruyu yanıtlayan o ana dek sessiz kalan San oldu. Hiçbir şey olmadı. Kimse konuyla ilgilenmedi. Sadece sessizlik. Shakespeare'in bahsettiği türden bir sessizlik. Gerisi sessizlik dediği türden. Yavru o kadar güçlüydü ki onun kadar güçlü olan başkaları olayın hasıraltı edilmesini sağladı. Yavru hiç var olmamış gibi davranıyorlar. Öldüğüne pek çok kişinin sevindiğine inanıyoruz. Arkadaş saydığı kişiler arasında bile düşmanları varmış. Ya Ruh tehlikeli biriydi. Düşmanlarını ve tehlikeli bulduğu rakiplerini yok etmek için bilgi toplardı. Şimdi şirketleri birer birer çöküyor. Para verilip insanlar susturuluyor. Belgeler yok edilip onu ve kaderini resmi tarihten ve geride kalanlardan ayıran kalın bir duvar örülüyor. Birgitte Ho'nun masaya bıraktığı kağıtları karıştırdı.
Bunları şimdi mi okumamı istiyorsunuz?
Hayır, daha sonra yalnız kaldığınızda.
Ama korkmama gerek olmadığına eminsiniz.
Kesinlikle yok.
Hongxiu'nun başına ne geldiğini öğrenebilecek miyim?
Onu Yaru öldürdü. Kendi elleriyle olmasa da bunu yapması için birini yolladı. Ve o kişi de Yaru tarafından öldürüldü. Bir ölümü örtmek için başka bir ölüm. Yaru'yu çok iyi tanıyan birkaç kişi dışında kimsenin aklına Yaru'nun ablasını öldürebileceği gelmezdi. Ama asıl akıl almaz olan hem ablasını öldürüp hem aileye ve atalarına nasıl bu kadar önem verebildiği. Bunun içinde asla çözemeyeceğimiz bir bilmece yatıyor. Yaru çok güçlüydü, zekasından ve acımasızlığından korkulurdu. Ama belki de aynı zamanda hastaydı.
Ne anlamda?
Kişiliğini yozlaştıran bir nefrete kendini kaptırmıştı. Belki aslında aklı başında değildi.
Bir şey gerçekten kafamı kurcalıyor. Afrika'da ne işleri vardı?
Çin'in milyonlarca yoksul köylüyü Afrika'ya yollamasıyla ilgili bir proje var. Afrika'daki bazı zavallı ülkeleri ekonomik ve politik anlamda Çin'e bağımlı kılacak planlar yapılıyor. Yaru için bu bir zamanlar Batı'nın uyguladığı sömürge sisteminin tekrarından fazlasıydı. O bunun akıllıca bir çözüm olduğunu düşünüyordu. Ama Hongxiu, Ben ve Ma Li gibiler için bu hareket kurulmasına yardım ettiğimiz Çin'in temellerine yapılmış bir saldırıdır.
Anlamıyorum dedi Birgitta. Çin bir diktatörlük. Bireysel hak ve özgürlükler sınırlı, adalet zayıf. Bu ülkenin tam olarak nesini savunuyorsunuz?
Batılı terimlerle düşünmemelisiniz. Çin yoksul bir ülke. Herkesin sözünü edip durduğu ekonomik gelişmeler toplumun yalnızca küçük bir kesimini etkiledi. Eğer Çin bu yönde gitmeyi sürdürecek olursa zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum her geçen gün büyüyecek. Her şey felaketle sonuçlanacak. Çin yeniden bitmek bilmeyen bir kargaşanın ortasında bulacak kendini. Ya da faşistler kontrolü ele geçirecek. Bizler üretimleri ekonominin temelini oluşturan yüz milyonlarca köylüyü korumaya çalışıyoruz. Ne yazık ki çabaları sonucu elde edilen gelirlerden ve gelişmelerden her geçen gün daha az pay alıyorlar.
Hala anlamıyorum. Yaru bir görüşü, Hongxiu diğer görüşü mü temsil ediyor? Bir gün tartışmaktan sıkılıp ablasını öldürtmüş mü?
Çin'deki güç odakları arasındaki savaş aslında ölüm kalım meselesi. Yoksullar zenginlere karşı, güçsüzler gücü tamamen elinde tutanlara karşı. İnsanlar uğruna savaştıkları şeylerin birer birer yok edildiğini gördükçe öfkeleniyor ve bu iç karmaşayı servet yapma fırsatı olarak görenler de önceden hayal bile edemeyecekleri pozisyonlara kavuşuyorlar ve insanlar ölüyor.
Birgitta sana döndü. Bana annenden bahset. Onu tanımıyor muydunuz?
Onunla tanıştım ama onu tanıdığımı söyleyemem.
Onun oğlu olmak kolay değildi. Güçlüydü, kararlıydı, çoğu zaman düşünceliydi. Ama öfkeli ve kindar da olabilirdi. Ondan korktuğumu itiraf etmeye utanmıyorum. Ama onu severdim. Çünkü kendisinden büyük bir şeyin parçası olmaya çalışıyordu. Onun için sokakta yere düşen sarhoş bir adama yardım etmek, politikadan konuşmak kadar doğaldı. Benim için bana annelik eden birinden çok örnek alınacak biriydi. Onunla hayat kolay değildi. Ama annemi özlüyorum ve şimdi bu kayıp duygusuyla yaşamak zorundayım.
Bundan sonra ne yapacaksın?
Doktor olacağım ama bir yıl ara veriyorum, yas tutmak için, annem olmadan yaşamasını öğrenmek için.
Baban kim?
Uzun zaman önce öldü, şiir yazardı. Hakkında tek bildiğim ben doğduktan kısa süre sonra öldüğü. Annem ondan pek bahsetmezdi. Sadece iyi bir adam ve iyi bir devrimci olduğunu söylerdi. Ondan bana kalan tek şey kucağında yavru köpek tuttuğu bir fotoğraf.
O gece uzun uzun Çin'den bahsettiler. Birgitta genç bir kızken kızıl muhafızlara katılmayı hayal ettiğini itiraf etti. Ama bütün sohbet boyunca Ho ile San'ın gidecekleri ve kağıtları okuyabileceği zamanın gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu.
Ho ve San'ın tren istasyonuna gidebilmeleri için saat 10'a doğru taksi çağırdı.
''Okumanız bitince benimle temasa geçin.'' dedi Ho.
''Bu hikayenin bir sonu var mı?'' Ho yanıt vermeden önce düşündü.
''Her hikayenin bir sonu vardır.'' dedi. ''Bu hikayenin bile. Ama her son başka bir şeyin başlangıcıdır.''
Birgitte taksinin uzaklaşmasını seyrettikten sonra Yaru'nun günlüğünün çevirisini alıp bir köşeye çekildi. Staffan ertesi güne dek dönmeyecekti. Metin 20 sayfadan uzun değildi ama harfler çok küçük olduğundan yazıyı çözmek zordu. Okuduğu bu günlük tam olarak neydi? Sonraları geri dönüp evde tek başına olduğu o geceye baktığında Ho'nun parfümünün kalıntıları hala odadayken neler olduğunu çoktan kavramış olması gerektiğini düşünecekti. Daha doğrusu bulmacayı çözmüş olmalıydı ama beyni bildiği şeyleri kabullenmeyi reddediyordu. Doğal olarak onca zamandır Ho'nun neleri atladığını merak ediyordu. Sorabilirdi ama bir yanıt alamayacağını biliyordu. Bazı sırları asla anlayamayacak, bazı kilitleri asla açamayacaktı. Geçmişe yapılan göndermeler vardı. Okudukları Amerikan Demir Yolları inşaatında ustabaşı pozisyonuna yükselen J.A.'nin yazdıklarının diğer yüzünü içeren ikinci bir günlük olduğuna işaret ediyordu. Yaru günlüğünde tekrar tekrar ablasının Çin'in şimdi izlediği yolun izlenebilecek tek yol olduğunu ve Yaru gibi insanların gücü elinde tutmasının doğruluğunu bir türlü anlayamamasından yakınıyordu. Birgitte Yaru'nun psikopatlara özgü özellikler taşıdığını anladı. Satır aralarına bakılırsa adamın kendisi de bunun farkındaydı. Yazanların hiçbir yerinde yaptıklarını bağışlatacak cümleler yoktu. Hiçbir pişmanlık göstermiyor, eylemlerinin doğruluğundan şüphe etmiyordu. Kendi kanından olsa da Hong Xiu'nun ölümünden vicdan azabı duymamıştı. Birgitte Ho'nun Yaru'yu zalim biri olarak resmetmek için metnin ne kadarını elde geçirdiğini merak etti. Günlüğü Ho'nun icat etmiş olabileceğini dahi düşündü. Ama buna inanamazdı. San bir cinayet işlemişti. Aynı İzlanda efsanelerinde olduğu gibi annesinin ölümünün intikamını almıştı. Ho'nun çevirisini ikinci kez okumayı bitirdiğinde neredeyse gece yarısıydı. Ho'nun yazdıklarında karanlıkta olan pek çok nokta vardı. Bazı detaylar hala açıklığa kavuşmamıştı. Kırmızı kurdele, anlamı neydi? Bu sorunun yanıtını ancak Liu Xin verebilirdi. Eğer hayatta olsaydı, sonsuza kadar havada kalacak soru işaretleri vardı. Yapılması gereken bir şey kalmış mıydı? Şimdi edindiği bilgileri kullanarak ne yapabilirdi veya ne yapmalıydı? Tatilinin bir kısmını bunu düşünerek geçirecekti. Örneğin Staffan balık tutarken. Birgitta'nın ölüm kadar sıkıcı bulduğu bir hobi. Ve sabahları erken saatlerde kocası tarihi romanları veya caz müzisyenlerinin biyografilerini okurken ya da Birgitta yalnız başına yürüyüşe çıktığında. Hudiksvall polisine yollayacağı mektubu kurgulayacak vakti olacaktı. Bunu yaptıktan sonra ailesinin hatıralarını içeren kutuyu bir kenara kaldırabilecekti. Kendisini ilgilendirdiği kadarıyla her şey bitmiş olacaktı. Hesyo Wall'ın yavaş yavaş hafızasından silinecek, soluk bir anıya dönüşecekti. Orada yaşananları hiçbir zaman unutamayacak olsa da. 42. Ayrımın Sonu. Sayfa 499.